tarihinin izinde.
Değerli dinleyicilerimiz, TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan, Türk Tarihinin İzinde programından merhaba. Birlikteliğimiz başladı. Yapımcınız Neslihan Değirmencioğlu, kumanda masasında Ayhan Taşçı, ben Sedat Ağaoğlu. Sevgili dinleyicilerimiz, her hafta olduğu gibi bu hafta da Türk Tarih Kurumu Başkan Yardımcımız Profesör Doktor Yüray Kırpık hocamızla birlikteyiz. Hocam merhabalar, hoş geldiniz.
Merhabalar, hoş bulduk Sedat Bey.
Değerli dinleyicilerimiz, hemen Profesör Doktor Güray Kırpık hocamıza sormak istiyorum. Kudüs neden bu kadar önemli? Ve Selahattin Eyyubi'nin Kudüs'ü fethi Türk İslam tarihi açısından niye bu kadar büyük bir önem arz ediyor?
Kudüs tabii ki dünyada medeniyetlerin ortak mirası kabul edilen mekanlardan birisi. Özellikli bir şehir ve adı da kutsal kelimesiyle eş anlamlı bir anlam taşıyor. Kudüs-i Şerif. Osmanlı Türkçesindeki adıyla eski ismi Kudüs-i Şerif, yani şerefli olan Kudüs demek. Burada tabii ki dinlerin bileşkesi söz konusu. Hazreti Süleyman Aleyhisselam ve ondan sonraki ve önceki pek çok peygamberin burada mekanı var, yaşadığı bir bölge. Hazreti Süleyman'ın başkenti olması, daha sonraki peygamberlerin bir uğrak yeri olması ve tabii ki bugün anlam itibariyle üç büyük dinin, ilahi dinler diye kabul edilen vahiy dinlerinin, İslamiyet, Hristiyanlık ve Yahudiliğin önemli mekanlarının burası olarak gösterilmesi ve kabul edilmesi. Dolayısıyla dinler açısından da bütün insanları ilgilendiren bir anlamı ve kutsallığı söz konusu. Mekanlara böyle bir atıf veriyor dinler. Paylaşılamaz bir bölge olarak da ortaya çıkıyor. Tarih boyunca da böyle olmuş.
Yani hocam bugün yaşananlar binlerce evet. Yıl önce de yine bu bölgede, yine Kudüs'te. Aynı. Yine paylaşılamamış.
Yine paylaşılamıyordu. Tarih boyunca da bu paylaşılamazlık vasfını sürdürdü. Medeniyetlerin beşiği ve bir kaynağı olan şehir diyebiliriz. Kudüs'ün bu anlamda kaç kere kurulduğunu, kaç kere yıkıldığını saysak bitiremeyiz. Yani şu programımızın değil, bunun gibi 10 program daha yapsak Kudüs'ün yaşadığı olayları bitiremeyiz. Hatta giriş safhasında bile kalırız. Bunu da açıkça söylemem gerekir. Çünkü gerçekten Kudüs çok alınmış, çok işgal edilmiş, çok yağmalanmış, defalarca yakılmış, yıkılmış ve defalarca da kurulmuş bir şehir. Önemi bunu doğuruyor. Şehrin taşıdığı anlam aynı zamanda oranın işgal bakımından bir hedef seçilmesine neden oluyor. Tabii Roma yakmıştır, Büyük İskender almıştır, yakmıştır. Daha sonra Roma zamanında da İslam fethiyle beraber şehir yeniden fethedilmiştir. Ancak bu fetih bir yakma fethi olarak ortaya çıkmamıştır. Şehrin Hazreti Ömer tarafından fetih olayına baktığımız zaman 638 tarihinde Kudüs Patriği Sopronius Hazreti Ömer'e davet mektubu göndermiş ve bizatihi onun gelerek anahtarları teslim almasını istemiştir. Hristiyanlar açısından da bir anlam taşıyor tabii. Orada Hazreti İsa'nın kabrinin olduğuna inanıyorlar Hristiyanlar. Müslümanlar da orayı ilk kıble olarak kabul ediyorlar. Aynı zamanda Hazreti Süleyman'ın, Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın orası bir mekan olarak kabul edildiğini görüyoruz. Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın ise Miraç mekanı, yani Miraç'a yükselirken ayak bastığı Kubbetü Sahra'nın orada olması bir anlam taşıyor tabii. Yani Mekke ile Kudüs arasında bir bağlantı olduğuna işaret ediliyor orada. Yahudiler açısından da ağlama duvarı diyebildiğimiz ki onların Süleyman mabedinden kalıntı olarak kabul ettikleri bir mabet duvarı var. Ve bu mekanı hemen Kubbetü Sahra'nın bitişiğinde olan bu mekanı onlar da kabul ediyorlar.
Hristiyanlık mezhepleri açısından önemi atfetme anlamında farklılık var mı hocam? Örneğin Ortodokslar ya da Katolikler, Protestanlar, yoksa hepsinin ortaklaşa bir...
Hepsinin ortaklaşa bir mekanı olarak kabul ediliyor Kudüs. Orada bir sıkıntıları yok. Ancak Ondan sonraki derecelenme açısından onların farklı kabulleri var. Yani Hazreti İsa'nın kabri olup olmadığı konusunda Hristiyanlıkta farklı görüşler var. Hepsi Kudüs'ü şehir olarak kabul eder, mekan olarak doğru kutsal bir şehir olarak, kıble olarak kabul eder. Ancak Hazreti İsa'nın kabriyle ilgili konuda farklı düşünceleri olan mezhepler de vardır ki özellikle monoteizm mezhebinden olan Hristiyanlar bu görüştedirler. Hazreti İsa'nın kabrinin orada olmayacağı, olamayacağı gibi bir fikirdedirler. Aynı zamanda havarilerin dolaştığı mekanlar itibariyle de Hristiyanlık farklı mekanlara önem atfeder. Mesela Antakya, İskenderiye ve Anadolu'daki bazı mekanlar Hristiyanlardan Hristiyanlara, yani mezhepten mezhebe değişen şekilde önem taşırlar. Farklı önemler atfederler. Antakya'ya değer verenin bir ekol olarak Hristiyanlıkta İznik'e değer verenden ayrıldığını ve hatta bir dönem aforoz edilerek dışlandığını görüyoruz. Yani ökümenik şehirler diye kabul ettikleri şehirler var Hristiyanların. Bu ökümenik şehirler Bizans döneminde 3 tane ama gittikçe sayısı artırılmaya çalışılmış. Mesela İstanbul bir Hristiyanlık açısından kutsal bir mekan değil ama zorla kutsal mekanmış gibi gösterilmeye çalışılıyor. Çünkü İstanbul havarilerin uğradığı bir şehir değil. Havarilerin uğraması ve kabrinin olması gerekiyor.
Bu anlamda bütün dinler için önemli olan bu şehri Selahaddin Eyyubi aldığı zaman hocam, daha önce fethedenlerin yaptığı gibi bir yıkım, bir kıyım yapmadı.
Evet, kesinlikle buna dair hem Bizans kaynaklarında hem de İslam kaynaklarında, tarih kaynaklarımızda tam aksine fikirler var. Yani kilise, havra veya oradaki diğer mabetler ve insanların inanç anlamında değer verdiği mekanları koruduğu gibi kütüphaneleri de korumuştur. İskenderiye'deki kütüphaneyi de korumuştur. Yani Hazreti Ömer'in İskenderiye kütüphanesini yaktırmasıyla ilgili bir iddia vardır. Tam aksine şunu söyleyebiliriz ki İskenderiye kütüphanesi Hazreti Ömer'den yaklaşık 200 yıl önce İmparator Markianus ve onun adamları tarafından, generalleri tarafından yaktırılmıştır.
Romalılar tarafından.
İskenderiye kütüphanesi eski Büyük İskender İmparatorluğundan Batlamyusların başkenti. Batlamyusların İskender adıyla kurmuş olduğu İskender'in şehri anlamındaki İskenderiye'de bir de üniversitesi var. O üniversitenin kütüphanesi Markianus tarafından yakılıyor. Markianus'un bu kütüphaneyi yakmasının sebebi ise açıktır. Orada bir muhalif hareket vardır ve muhalif hareketin aynı zamanda felsefi bir gerekçesi var. Yani Batlamyuslar Roma'nın panteonuna karşıdır, tanrılarına ve imparatorluğa isyan eder durumdadırlar. Kütüphaneyi yakması da bu anlamda bir amaç taşıyor. İmparatorun itaati sağlamak için her şeyden önce onların kütüphanesini ve bilgi kaynaklarını yok etmek istediğini anlıyoruz.
Hocam zaten büyük bu Moğolların da işte Anadolu'da yaptıkları gibi hemen kitaba saldırıyorlar.
Evet, Moğollar çok ilginçtir. Moğollar da 1258 yılında Bağdat'a girdiklerinde kütüphaneleri ilk yaktıkları yerler. Yani sadece kütüphaneleri yakmadılar, medreseleri yaktılar. Yani okulları yaktılar. Bakın bugün de okullara saldırılar var mesela Türkiye'de. Bu anlayışın ne gibi bir anlayışın devamı olduğunu görüyoruz. Yani Markianus İskenderiye kütüphanesini yaktırıyor. Moğol hükümdarı Hülagü Bağdat'taki kütüphaneyi yaktırıyor. Ve bugün de aynı şekilde kütüphanelere, okullara kimler tasallut ediyor, saldırıyorsa dünyada bunlar doğru yolda değildir. Yani tarih bunu kara bir leke olarak anmaktadır. 1258 yılında Reşidüddin'in kurtardığı birkaç yük, yani deve yüküyle hesaplanıyor o zaman kitaplar. Birkaç deve yükü kitap dışında kurtarabildiği bir kitap kalmamıştır. Tarih eseri ve düşünce eseri anlamında. Ve fakirleşmiştir tabii ki. İslam dünyasının geriye gitmesinin nedenleri arasında kütüphanelerin yakılması da vardır. Sadece Bağdat'taki kütüphaneler yakılmadı. Irak'taki, Suriye'deki, Anadolu'daki, İran'daki bütün kütüphaneler yakılmıştır Sedat Bey. Bunun bilinmesi lazım. Biz Bağdat diyoruz ama Anadolu'daki kütüphaneleri de Moğollar yakmıştır. Yakmaya çalışmıştır ilk fırsatta. İran'dakileri yerle bir etmiştir. Taş taş üstünde kalmadı. Yani medreseler yeniden inşa edilmek zorunda kaldı ki o dönemin üniversitesidir medreseler. Yani bugün için üniversitelerimiz nasıl bir görev görüyorsa medresede, o günde astronomi incelemeleri yapan işte rasathaneler üniversite bünyesindedir. Şifahaneler, yani Darüşşifa deniliyor ki bugün tıp fakültesinin o dönemdeki adıdır. Darüşsıha dediğimiz sıha kelimesi sıhhat evi demek. Sıhhat yurdu, sıhhat ile ilgili eğitimin verildiği okul demektir. O dönemki tabirin bugünkü karşılığı da üniversite oluyor. Tıp fakültelerimiz oluyor. Selahaddin Eyyubi kendisine savaşmak üzere gelen 3. Haçlı lideri Arslan Yürekli Rişar'ı kendi kurdurmuş olduğu Darüşşifa'da tedavi ettiriyor hasta olunca. Yani düşman demiyor, sağlık denilince herkes birleşiyor. Yani kimse bir okulun karşısında yer almıyor. Baktığımız zaman Arslan Yürekli Richard'a teşekkür ediyor tedavi yaptırdığı için, kendisini iyileştirdiği için. Burada biz iki hükümdarın her ne kadar askeri ve siyasi bakımdan rakip de olsalar, insani konularda birbirleriyle alışverişte bulunduklarını görüyoruz.
Evet hocam, Kudüs'ün fethine o aşamaya geldiğimizde Orta Doğu'daki dengeler ne durumda? Anadolu'daki dengeler ne durumda? Ve Kudüs'ün fethi ne şekilde gerçekleşiyor?
Evet, Kudüs'ün fethi 1187 yılında olmuştur. Selahaddin Eyyubi 1174 yılında tam bağımsız bir devlet lideri olarak ortaya çıkıyor. Nureddin Mahmud Zengi'nin 1174 yılında vefatı üzerine Selahaddin Eyyubi'nin bağımsızlık anlamında tam bağımsız konumuna yükseldiğini görüyoruz. Daha önce de bağımsız hareketlerde bulunmuştur ama artık 1174'te özgürdür ve bağımsız politikalarını yürütmektedir Suriye üzerinde ve Kudüs Doğu Akdeniz hattındaki diğer şehirler ve limanlar üzerinde de belli bir strateji uyguladığını görüyoruz. Bu stratejinin temel hedefi, ana hedefi diyelim, Kudüs'tür. Güneyden kuzeye doğru bir askeri siyasi plan çerçevesinde hareket ettiğini anlıyoruz Selahaddin Eyyubi'nin. Kuzeyde, Anadolu'da ise aynı tarihlerde 2. Kılıç Arslan'ın kurmuş olduğu bir Anadolu Birliği ve Anadolu Selçuklu Devleti vardır. Türkiye Selçuklu Devleti tabiri de kullanılmaktadır o dönem itibariyle. 2. Kılıç Arslan Halep'e kadar olan sahada hakimdir. Güneydoğu Anadolu'nun bir kısmında, bugünkü Adıyaman, Urfa bölgesine kadar olan sahada, Musul, Urfa arasında ise Zengi Atabeyliği diyebildiğimiz Atabeyler Devleti söz konusu. Güneydoğu Anadolu'nun bazı şehirlerinde de Artukoğullar Beyliği var. Yani Artuklular Devleti diyoruz. Bunlar yer yer Kılıç Arslan'a bağlı kalmışlar. Yer yer Zengi Atabeyliğine bağlı kalmışlardır Artuklular. Artukluların 3 ayrı kolu var. Bunlardan birisi Mardin'de, biri Elazığ-Diyarbakır hattında. Bir tanesi de bugünkü Batman, Hısnıkeyf'a, Hasankeyf dediğimiz yerde. 3 Artuklu devletçiğinden ya da beyliğinden bahsedebiliriz. İşte bu beylikler de Güneydoğu Anadolu politikasında yer yer 2. Kılıç Arslan'a bağlı oldular. Selahaddin Eyyubi kuzeye doğru yayıldığında da Selahaddin Eyyubi ile işbirliği yaparak onun yanında yer aldılar, küçük beylikler olduğu için. Ancak 2. Kılıç Arslan hem Selahaddin Eyyubi ile hem de bu beylerle hem akrabadır hem de çok sıkı bağlarla, ticari ve askeri bağlarla yer yer ittifak da yapmıştır. Bunu da belirtmemizde yarar var. 3. Haçlı Seferi öncesinde biz Kılıç Arslan'ın tam bir barış adası olarak Anadolu'yu planladığını söyleyebiliriz. Yani politikası Anadolu'yu birleştirici unsurları bir araya getirmek ve birbirine düşmekten alıkoymak beyleri. Yani Türkmenboy beyleri arasındaki fitneleri ortadan kaldırma gibi bir hedefi var. Bunu büyük oranda gerçekleştiriyor 2. Kılıç Arslan. Ancak 3. Haçlı Seferi diye bir olay sekteye uğratıyor onun planını. Birçok açıdan 3. Haçlı Seferi'nin gerekçelerine baktığımız zaman Kudüs'ün düşmesi gibi bir olay çok büyük önem taşır. Bizans'ın işte 1176'da büyük bir darbe.
Hocam yani Selahaddin Eyyubi'nin Kudüs'ü fethi 3. Haçlı Seferi'nin nedenlerinden birini oldu.
Evet. Evet. Selahaddin Eyyubi'nin 1187 yılında Hıddin Savaşı'yla Kudüs'ü fethetmesi ve ardından diğer şehirleri de, yani birkaç Haçlı konutluğu kalmıştır geriye, onları da kuşatacak duruma yükselmesi. Biri Antakya'dadır bu Haçlı konutluğunun, bir tanesi Kıbrıs'ta, bir tanesi Akka'da bulunuyor. Bu üç konutluk da çok dar bir araziye sahiptir ve artık kuşatılmışlık hissiyatı içerisindedirler. Antakya konutluğu da buna dahildir. Bu durumda Orta Doğu'daki piskoposlar ve prensler Avrupa'dan yardım istemişlerdir. Avrupa'da bu yardıma cevap veren papalık 3. Haçlı Seferi'nin düzenlenmesi yönünde konsil toplamış. 1185-86 yılındaki faaliyetler, hazırlıklar vardır. 1189 yılında seferin düzenlenmesine kesin olarak karar verildiğini anlıyoruz. 1189 yılında 3. Haçlı Seferi yola çıkıyor.
Hocam şimdi 3. Haçlı Seferi'nin hazırlıkları başladı.
Evet, 3. Haçlı Seferi'nin liderlerinden üçü de kraldır. Yani en dikkatimizi çeken özelliklerinden birisi bu, bu seferin. Fransız, İngiliz ve Alman kralları bizatihi kendileri sefere katılmışlardır. Sefere katılış gerekçeleri de Kudüs'ün düşmesi ve tabii Papa'nın yapmış olduğu kutsal sefer çağrısıdır. Üç imparatorun tercih ettikleri güzergah farklı olmuştur. İkinci Kılıç Arslan'ın dostum diye hitap ettiği birisi Frederick Barbarossa ama nasıl olduysa bir şekilde Anadolu'da karşılaşmışlardır. Hatta Konya'ya gelinceye kadar da çok büyük bir savaş tehlikesi söz konusu değildir. Ancak 2. Kılıç Arslan'ın kendi içerisinde yaşamış olduğu, aile içerisinde yaşamış olduğu bazı tartışmalar ve taht kavgası böyle bir çatışmaya neden olmuştur. Yani Frederick Barbarossa'yla dostum diye haberleşen bir sultan nasıl oldu da Konya'nın önüne gelmiş imparatorla savaşmak durumunda kaldı? Bizatihi kendisinin bir kararı mıydı yoksa başka bir durum mu vardı? Bunun cevabı şu: büyük oğlu Kutbettin Melikşah tahta el koymuştur. Kendisini veliaht ilan ettirmiştir ve babasının hiçbir emrini dinlememektedir. Türkmenlere ve kendi ordusuna da taarruz emri vermiştir. Yani Frederick Barbarossa'ya saldıran Melikşah'tır oğlu. Babası değildir. İkinci Kılıç Arslan Konya'nın işgali üzerine Frederick Barbarossa'dan özür dilemiş ve barış anlaşmasını yapma teklifinde bulunmuştur. Frederick Barbarossa barış anlaşmasını yapmış, ondan sonra Konya'yı boşaltarak yoluna devam etmiştir.
Güzergah hocam, Toroslardan devam.
Toroslardan bizim bugün Gülek Boğazı diye bildiğimiz boğaza yakın bir geçit noktası var, tarihi nokta. Ki orada bugün de bildiğimiz bir mekandır. Silifke çayına inmiştir. Silifke çayının taşkın olduğu bir sırada atını, zırhlı olan atıyla beraber atını sulamak üzere nehire biraz fazla sürünce taşkın nehir atın çökmesi üzerine, yıkılması üzerine imparatoru da almış götürmüştür. Böyle talihsiz bir sonla karşı karşıya kalmıştır 3. Haçlı Seferi'nin bu kolu.
Değerli dinleyicilerimiz, Güray Kırpık hocamızla sohbetimize devam edeceğiz.
Türk tarihinin izinde tarihin akışına yön veren olayları irdelemeye devam ediyor. Türk tarihinin izinde her çarşamba 14.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.
Devam ediyoruz. Değerli dinleyicilerimiz, Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi, Türk Tarih Kurumu Başkan Yardımcımız Profesör Doktor Güray Kırpık hocamızla ben araya girdim hocam. 3. Haçlı Seferi'ne buradan devam etmenizi rica edeyim.
3. Haçlı Seferi'nin 3 kolu var. İkisi denizden geçmiştir. Fransız kolu Philip Auguste İmparator, Fransız İmparatoru ve İngiliz kolu Aslan Yürekli Richard Cebeli Tarık Boğazı'ndan Kudüs'e gelmişlerdir. Akka Limanı'na demirlemiş, oradan Kudüs'e geçmişlerdir. Frederick Barbarossa'nın askerleri ise kendisi ölünce bir kısmı geri dönmüşlerdir Bizans üzerinden. Bir kısmı deniz yoluyla ülkesine dönmüştür. Antakya ve Kudüs'e gidenler de vardır.
Bu esnada hocam Kudüs Selahaddin Eyyubi'de.
Evet, Kudüs Selahaddin Eyyubi'nin elindedir ve Aslan Yürekli Rişar Kudüs'ü yeniden almak üzere, fethetmek üzere gelmiştir. Aslan Yürekli Rişar'la iki ayrı savaşı var Selahaddin Eyyubi'nin. Bunlardan birinde mağlup da olmuştur ama Kudüs'ü korumaya da başarmıştır. Diğerinde ise kendisinin galip geldiğini görüyoruz. Askalan civarında bir savaş var. Aynı zamanda Kudüs önlerinde bir savaşları var. Ancak geri alamayacağını Aslan Yürekli Rişar anlamıştır. Çünkü Selahaddin Eyyubi tam olarak ordusunu yerleştirmiş. Haçlılar ise henüz yeniden alabilecekleri bir güce ya da kalabalık teknik yapıya sahip değillerdir. Aslan Yürekli Rişar'ın kimliğiyle ilgili biraz daha açıklama yapacak olursak, dönemin kaynaklarından Kudüs yakınlarındaki bir kale beyinin bir hatıra yazıyor. Kitab-ı İtibar adlı. Hatıratında Aslan Yürekli Rişar için hiç de Aslan Yürekli Rişar değil. Tam bir kedi yürekli diyor. Buradan örneklerle açıklıyor bu kavramın için böyle dediğini de açıklıyor. Korkaktı diyor. Çok iyi bir lider değildi diyor. Aslan yürekli niçin demişler anlayamadık diyor. Bu şekilde bir takım anlatmalar ve örneklerle açıklamış. Tabii hastalanıyor aynı zamanda Aslan Yürekli Rişar bu bölgeye gelince hastalanması. Onun idari bakımdan, askeri bakımdan zaaf yaşamasına da neden oluyor. Öte yandan kendi ülkesinde de bir taht tartışmasıyla bir kral değişikliği olmuştur. Yani ülkesine dönmek ihtiyacı da hissetmiştir. Kısa süre sonra da ülkesine dönmüştür. Aslan Yürekli Rişar'ın da başarılı olamadığını
Aslan görüyorum. Yürekli Rişar, hocam az önce söylediğinize takıldım. Aslan Yürekli Rişar sıfatı çok cesur olduğunu çağrıştırmak için kullanılmış. Peki bu hangi kaynaktan çıkmış? İngiliz kaynaklarından, Bizans kaynaklarından mı?
Avrupa Haçlı kaynakları Richard de Lionheart diyor. Yani
Aslan Yürekli,
Aslan
evet hocam.
Aslan Yürekli Rişar tabirini kullanmışlar. İslam kaynakları ise tam aksine başka bir sıfat vermişler. Onu demek istiyorum. Yani korkak nitelemesi var. Yenildiğini anlatmak için. Yani savaşlarda kaçıyor, sürekli olarak meydan savaşına çıkmıyor. Pusu ve hile savaşlarına ağırlık veriyor. Bu ise Orta Doğu'da pek alışılmamış bir savaş tarzı. Meydan savaşları öncelikli olarak kahramanlığı temsil ediyor.
Şu halde hocam 3. Haçlı Seferi amacına ulaşmış bir sefer değil.
3. Haçlı Seferi de tam anlamıyla amacına ulaşamamıştır. Ancak mevcut ellerinde bulunan Antakya, Akka gibi yerlerin daha da güçlü olarak desteklenmesini sağlamıştır. Urfa ve Kudüs'ün yeniden alınmasını sağlayamamıştır. Başarılı olamamıştır yani. Ancak bir başka şeyi de belirtmemizde yarar var. Frederick Barbarossa'nın seferini şu açıdan değerlendirmemizde yarar var. Frederick Barbarossa, 2. Kılıç Arslan eğer yetkisi olsaydı Frederick Barbarossa ile bir savaş olmayacaktı. Yani Manuel'i değil de Bizans İmparatoru olan Isaac Angelos'u değil de 2. Kılıç Arslan'ı dostum olarak tabir edip değerlendiriyor Frederick Barbarossa. Bu anlamda 2. Kılıç Arslan'ın uluslararası siyasetçilik kişiliğini ortaya koyması açısından çok anlamlı bir olay olarak görüyoruz Anadolu'ya yapmış olduğu o seferde. Çok büyük bir savaşta olmamıştır. İşin doğrusu iki şehzadenin saldırısı gibi bir durum söz konusu.
Ve yine Türkmenler sahnede, onların da saldırıları söz konusu.
Tabii,
değil mi hocam?
Onlar rahatsız oluyorlar çünkü. Onların da tazyikleri var bazı bölgelerde. Ama kalıcı bir büyük meydan savaşı tahrip olmuyor.
Hocamıza benim sorularım var buna ilişkin. Ama ondan önce bir dinleyicimiz Almanya'dan diyor ki hocamıza 3 tane sorum var. Güray hocam. Evet. 1. Daha önce başka bir tarih hocası tarafından başka bir programda Türklerin Türk olmadığı bir zaman diliminden bahsetti. Bu doğru mudur? Ne zamanı kapsıyor bu dönem diyor. Burada dinleyicimize hocamız yorumunu yapmadan önce ben bu duyuruda bulunayım. Güray Kırpık hocamızın henüz neşredilmemiş, basılmamış bir Türk kimdir konulu makalesi var. O makale ben okudum. Hocam onu yayınlamayı düşünüyor ama henüz erken diyor. Zaman içerisinde yayınlayacak. Hocam izninizle bunu da duyurmuş oldum dinleyicilerimize. Bu makaleden benim anımsadığım kadarıyla siz Türklerin kim olduğu konusunda çok net görüşleriniz var.
Evet, bu konuda dinleyicilerimize bir anekdot ile cevap verelim. Böylece daha iyi konu anlaşılır. Soru çok önemli aslında bir yönüyle. Kafa karıştırıcı açıklamaları yapan kişiler farkında olarak olmayarak olmuş olabilir. Bilgi sahibi olmak gerekir. Belge sahibi olarak bilgi sahibi olmak lazım. Şimdi Türklerin bir kısmı, mesela Göktürkler, Hunlar zamanından bahsettiğimiz zaman bunlar nerede diye sorduğumuzda, bunlar Çin sınırları içerisinde varlıklarını ne yaptılar? Zaman içerisinde önemli bir kısmı kaybetti. Göç edenler var. Onlar kısmen varlıklarını sürdürdüler. Ancak kimliklerini, benliklerini kaybetmiş olan Türk toplulukları, kavimler, milletler, medeniyetler oldu tarih boyunca. Tarih öyle bir çöplük ki onun içerisinde pek çok medeniyet, kavim yok olmuştur. Ama Türk tarihine baktığımız zaman bilinenler itibarıyla en eski çağlardan bu yana Türk tarihinin izlerini, benzerliklerini filolojik olarak, yani dil bilimsel olarak, kalıtımsal olarak, tarih kalıntıları olarak bulabilmekteyiz. Balkanlara göç eden Türk toplulukları içerisinde de kendi benliğini kaybedenler oldu. Bunları Türk topluluğu olarak tarih boyunca okuyoruz ama bugün baktığımızda kendilerini Türk olarak görmeyebilirler, görmeyenler de var. Asimile olmuşlardır. Farklı bir kültür, din ve devlet siyasi tarih içerisinde bugün yaşamaktadırlar. Özellikle dinleyicimiz Almanya'dan sorduğu için anlamlı bir yerden soruyor. Aslında kendi kimliğini, tarihini merak ettiği için bu soruyu sormuş
oluyor. Hocam ikinci sorusuna devam edeceğiz zaten.
Türk tarihi bilinen en eski kaynaklara göre de tanımladığımız zaman belli bir dönemde başlamıştır. Evet, o doğru. Bu dönem ne zamandır? Milattan önce 4000'li yıllar, milattan sonra 2000 ile birleşirse 6000 yıllık, en azından bir 6000 yıllık Türk tarihi olduğunu anlıyoruz. Yaklaşık olarak bizim mitolojik kaynaklar dediğimiz destan kaynaklarına ve diğer sözlü kaynaklara da baktığımızda, menakıb dediğimiz kaynaklara, dinler tarihine baktığımızda, Osmanlı dönemi kaynakları, Selçuklu dönemi kaynakları, bütün kavimlerle beraber Türk adlı bir kavimden, Türk'ün soyundan gelen topluluklardan da bahsederler. O da Nuh Aleyhisselam'ın oğullarına, Yafes'e kadar uzanmaktadır. Dolayısıyla nereye uzandığını ifade etmiş olduk. Aslında Mezopotamya, uygarlıkları, bütün insanlığın doğduğu yer. Bunu Çin için de geçerli kılabiliriz. Avrupa için de, Hindistan için de, bütün topluluklar için bir beşik Orta Doğu, insanlığın doğduğu, geldiği yer. Dolayısıyla başka bir yerde bir kavim aramaya gerek yok. Herkes Nuh'un gemisinde birleşiyor. Dinleyicilerimize bunu da ifade etmiş
olalım. Sonuçta Allah Adem'le, evet, Havva'yı yarattı hocam. Onlardan,
evet, yani öyle bir derdimiz de yok. Yani tarih nerede ne kadar bilgi ve belge sunuyorsa biz burada onu paylaşmakla sorumluyuz. Bilimsel anlamda bakmak durumundayız tarihe. Bu kapsamda değerlendiriyoruz.
Hocam izninizle makaleniz henüz yayınlanmadı ama onun girişinde de Ebul Gazi Bahadır Hanım Şecere-i Terakimesine atıflarınız var. Orada da işte
tavsiyelerde de bulunabiliriz. Dinleyicilerimiz bu açıdan yer yer okuma ihtiyacına sahipler şüphesiz. Ebul Gazi Bahadır Han'ın Şecere-i Terakime
Türklerin soy kütüğü. Evet hocam.
Şecere-i Terakime Türklerin soy kütüğü adını taşıyor. Yine Cami-i Tevarih'te önemli bilgiler var. Oğuzname'de çok sayıda şecere veriliyor, sayılıyor. Oğuzların tarihi aynı zamanda Selçukluların tarihidir.
Hocam ikinci sorusu şu. Evet. Almanya'dan arayan dinleyicimiz hocamıza 3 sorum olacak demişti. Birincisi buydu, ikincisi. Türk tarihi 5-6 bin yıldır karışık. Bu yüzden ben gerçek bir Türk müyüm yoksa melez miyim merak ediyorum.
Nasıl hissediyorsa öyledir. Araştırsın, çalışmalarını yapsın. Hangisini benimser, özümser ve hissederse. Elbette ki bir hissiyat olarak telakki edildiğinde Türklerin ekseriyeti kendileri nasıl hissediyorlarsa öyle topluluklardır. Yani sonradan da bir insan kendisini tanır, tarihini tanırsa öyle hissedebilir. İslamiyet'e girmiş olan Türkler çoğunluktadır tarih boyunca baktığımız zaman. İslam tarihi boyunca da Türkler İslamiyet'in yöneticisi, hamisi, koruyucusu olmuşlardır. Bugünkü dünya tarihinde de elbette akraba topluluklar da var. Akraba topluluklardan olan insanlar da kendilerini Türk ve akraba topluluk olarak hissedebilirler. Türk tarihi birçok akraba toplulukla da beraberdir baktığımız zaman. Bizim biliyorsunuz Türkiye'de bir kurumumuz da var. Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Kurumu diye. Orada baktığımız zaman oradaki topluluklarımız içerisinde kimler var? Afrikalılar var, Endonezyalılar
hocam
var,
yalnız,
Çinliler var.
Gürey hocam evet. Belki de buradan dinleyicimize bir kulağında bilgi olsun diye şunu da söyleyebiliriz. Antropolojiyle de bu anlamda ilgilenmek isterse brachycefal, dolikosefal, mezosefal anlamında bakabilir. Trakya Üniversitesi Anatomi Anabilim Dalı bir araştırma yapmış. %90'ın üzerinde brachycefal çıkmış yaptıkları araştırmalar. Hocam üçüncü sorusu. Osmanlı Hanedanı Türk müydü yoksa başka bir soydan mı geliyordu? Farklı yorumlar var bu konuda demiş.
Evet, bu konuda da ayrıca bir genetikal araştırma yapılırsa, biyoloji genetik bilim açısından da değerlendirilirse Osmanlı Devleti kendisini böyle tanımlıyor. Avrupa da böyle tanımlamış. Belgeler, tarih belgeleri de böyle ifade ediyorlar. Biyolojik ortalamayı da alsanız böyle çıkacağı anlaşılıyor ki bunu da yapmışlar bazı antropologlar ve etnoloji bilimcileri. Bunun üzerine de matematiksel, kimyasal sonuçlar elde etmişler. Bunlar da var. Hakikaten raporlar halinde sunulmuş.
Var bilim
dolayısıyla
çünkü hocam, evet.
Tarih biliminin verileri ve müspet bilimler açısından konu değerlendirildiğinde herhangi bir tereddüde gerek yok. Kayı boyundan gelen Oğuzlar kurmuşlardır Osmanlı Devleti'ni. Elbette akrabalıklar vardır ama akrabalıkların neticesinde hissiyat ve taşınan, yaşanan kültür önemlidir. Bir kişinin Araplarla veya İngilizlerle veya Sırplarla akraba olması o kişinin hissiyatını değiştirmez, etkilemeyebilir. Hatta yeni bir dönüşüm ile zaman içerisinde de geliştirip olgunlaştırabilir. Türk tarihi boyunca da bu çok olan bir şeydir. Yani gittikçe gelişen, değişen ve tekamül eden bir Türk tarihinden, medeniyetinden de bahsediyoruz burada.
Gürey hocam şu söylediğiniz bence çok önemli bir his meselesidir. Kendini insanın nasıl hissettiğiyle ilgili bir şeydir. Çünkü tam tersinden baktığımızda biz Sakalardan, yani İskitlerden itibaren Hunlar, ardından gelen diğer Türk topluluklarını incelediğimizde, kavimler göçünü incelediğimizde şunu da söyleyebiliriz. Hep bir yandan bakılıyor bir zamanlar modaydı Anadolu bir mozaiktir diye. O zaman herhalde Avrupa mozaiğin de mozaiği olsa gerekir. Çünkü eğer biz birileriyle karıştıysa birileri de bizlerle karıştı demektir. İşin evet. O tarafı hiç kimse söylemiyor ama bu tarafını söylüyorlar Gürey hocam.
Tek taraflı bakmamak lazım tarihe. Burada benimsediğiniz şey hangi insansa, hangi insanı ecdat olarak, ata olarak benimsiyorsanız
osunuz.
Osunuz demektir. Aslında kastedilen şey budur. Yani bir manevi ata kabul edersiniz kendinize. Siz ondan olursunuz. Bu kadar basittir o mesele aslında. Siz örnek olarak bir katili, bir suçluyu örnek alıp devam etmek istiyorsanız ondan olursunuz. Yani öyle hissedersiniz. O şekilde yaşarsınız o zaman. Dolayısıyla iyi örnekleri almak durumundayız. Türk tarihinin genelinde de çok güzel bu tarz örnekler vardır. Hükümdarlık tiplemelerinde vardır. İnsanların yaşayışındaki özelliklerde vardır. Örnek alınacak çok sayıda tarih olayları vardır. Dolayısıyla biz bu anlamda bakacak olursak tarihe seçici baktığımızda da belgelerle baktığımızda da rahatlıkla hissiyatımızı belirleyebiliriz. O da kolay bir iş.
Evet. Hocam 4 dakika kadar bir zamanımız kaldı. Şimdi sorum şu size. Aksakallılar ve Karasakallılar Meclisi'ni yazılı olan geleneklerimizi devlet yönetimine geliş gidiş düşüş devletin nasıl yönetileceğine ilişkin. Demek ki İngilizler anayasasının olmamasıyla geleneklerine bağlılıklarıyla ve bu geleneklerin gücüyle övünürlerken aslında biz bu yönümüzü biraz unutmuşuz.
Evet, biz kendi tarih ve kültürümüzden birçok noktada, önemli noktada haberdar değiliz. Haberdar olmak mesuliyetimiz vardır. Bilmekle yükümlüyüz. Bilme çabası içerisinde olmak en önemlisidir. Anlamlı olan odur. Tabii törü dediğimiz bir hukuk geleneği var. Törü veya töre, bunu yer yer günümüzdeki anlamıyla karıştırıyoruz. Türkiye'de de bazı ülkelerde, Orta Asya'ya doğru gittiğimiz zaman sözlü bir gelenek sonucunda uygulanan yanlış bir takım adetleri kastetmiyoruz töre dediğimiz şey. Türk tarihinde devlet hukuku olarak uygulanan töre başka bir şeydir. Onun yazılıya geçirmiş hali 15. yüzyılda elimizde bulunmaktadır. Cengiz Han töreyi yazıya geçirmiştir. Timur Lenk yani Timur Han yazıya geçirmiştir. Uygurlar yazıya geçirmişlerdir. Dolayısıyla Türk tarihinde yer yer töre dediğimiz şey yazılı olarak da uygulanmıştır, yazıya da geçirilmiştir. Tarih kaynakları da törenin nasıl olduğunu, ne gibi gelenekler olduğunu bize anlatmaktadır. Yer yer töre bunu emrettiği için böyle yapıldı deniliyor. Orada kastedilen şey törü, hukuktur. Kutadgu Bilik bildiğiniz gibi Yusuf Has Hacib'in Karahanlılar döneminde yazmış olduğu, Hakaniye Oğuz lehçesiyle yazmış olduğu bir Türkçe eserdir, nasihatnamedir. Orada törüye itaatten ve bağlılıktan bahseder. Halbuki Türkler bu çağda, yani Karahanlılar döneminde, Kutadgu Bilik'in yazıldığı çağda İslamiyet'e girmişlerdi. İslamiyet'in bir hukuk normu vardı. Şer'i hukuk uygulanmaktaydı. Ancak Karahanlı Devleti devlet teşkilatı olarak, geleneksel olarak törüyü uyguluyordu. Kutadgu Bilik, törüye bağlı hareket etmesi gereken hükümdardan bahsediyor. Ve böylece dostunu, düşmanını seçen, ülkesini, vatanını koruyan bir hükümdar tiplemesini tavsiye ediyor. Milletine de hükümdarının, devletinin düşmanını, düşman, dostunu dost kabul etmesi gerektiğini bildiriyor.
İşte budur hocam.
Yani Kutadgu Bilik'teki nasihata göre millet devletin tanımlamış olduğu dosta dost, düşmana düşman gözüyle bakar diyor.
Evet. Hocam Almanya'dan bir dinleyicimizin mesajı var. Onunla bitirelim bu hafta. Halime Dindaroğlu adlı dinleyicimizin kitabı eline ulaşmış. Bu çok güzel kitap için çok teşekkür ediyorum. Hemen diyor okumaya başladım diyor. Biz de buradan Türk Tarih Kurumumuza, Güray hocamıza, Profesör Doktor Tarih Kurumu Başkanımız Refik Turan hocamıza çok çok teşekkür ediyoruz. Radyomuza, kurumumuza bu büyük katkılarından dolayı. Dinleyicimize de okumaya başlamış. Başka kitaplar göndereceğimizi de taahhüt ediyoruz değil mi hocam? Devam edeceğiz.
Devam ediyor. Her hafta devam edecek.
Bir dakika içerisinde bugünü bir özet yapalım hocam. İnsan hissettiği gibi insandır. Türk hissediyorsa Türktür. Başka bir şey hissediyorsa başka bir şey. Neyse ondandır. Ve de bizim önemli geleneklerimiz vardır. Güray hocam.
Evet, tarih bilinci, tarihi bilerek gelişir. Belgelere dayalı bu kitapları okuyarak, onlara göre kendi kararlarımızı, hislerimizi belirleyebiliriz. Akılcı olmak durumundayız. Tarih bilimi de bu anlamda sağlam temellere dayalı olarak insanların bu gibi konularda tereddüde düşmesine engel olacak bir bilimdir. Ve bu konularda bilincimiz, bilgimiz arttıkça daha sağlam bir kanaate ve fikre sahip oluruz. Bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olmak doğru değil.
Evet.
Öncelikle bunları öğrenmemiz lazım.
Dolayısıyla da dinleyicilerimize hem tarih okumaya davet ediyoruz hem de bizi dinlemeye devam etsinler hocam.
Evet, hayırlı okumalar, dinlemeler diliyoruz.
Profesör Doktor Güray Kırpık hocamız, Gazi Üniversitesi öğretim üyesi ve Türk Tarih Kurumu Başkan Yardımcısı. Ağzınıza, ayağınıza sağlık. Sağ olun.
Sizler sağ olun Sedat Bey.
Sevgili dinleyicilerimiz, önümüzdeki hafta burada olmayı umuyoruz. Sizlerle birlikte şimdilik hoşçakalınız.
Tarihinin izinde.